Herkese merhaba. Güzelce Farkların 18. bölümüne hoş geldiniz. Bugün aramızda çok önemli bir konuğumuz var. Çok da sevdiğimiz bir konuğumuz var. Sevgili Çetin Yılmaz hocamız. Hoş geldiniz hocam.
Hoş bulduk.
Hoş geldiniz.
Çetin hocamızı bilmeyeniniz yoktur diye düşünüyorum. Hani birçok önemli spor kulübünde zaten teknik direktörlük yaptınız ve birçok kez de şampiyonlukları aldınız, o kupaları kaldırdınız. Ama sizden bir dinleyebilir miyim? Hani siz kendinizi nasıl anlatırsınız Çetin Yılmaz olarak ve sizi buralara, bu başarılara getiren özellikleriniz sizce nelerdir?
Sahici cevap vermemi istiyorsanız kendimi... Ben kendimi ilk önce... Ne olur yanlış anlamayın. Klasik o gelebilir belki ama çevresine duyarlı bir insan olarak görüyorum. Yani sorumlulukları olan bir insan olarak görüyorum. Hep de öyle bu özelliğimi kaybetmemeye çalıştım. İşimde de, aile ilişkilerimde de, oyuncularımla da, birlikte olduğum herkesin birer anne babanın evladı olduğunu, bir eşin, genellikle de erkeklerle birlikte çalıştığım için bir eşin kocası olduğunu, 2-3 tane çocuğun babası olduğunu hiç unutmadan onlara saygı göstererek işte bu gezegene takılmaya çalışan, güzel bir anlamlı bir vakit geçirmeye çalışan basketbol koçu ve sosyolog olarak görüyorum. Şöyle ben ODTÜ Sosyoloji'den mezunum. Okuldan mezun olunca genellikle insanlar yani o en son bıraktığı yerde kalıyor, diplomayı aldıktan sonra. Doğal olarak hayatın, bu bir eleştirel bakış açısıyla değil, hayatın koşturmacasıyla. Ben zaman zaman kendime basketbol koçu muyum, bir sosyolog muyum, hep ikisinin arasında buldum. Çünkü ben hep devam ettirdim. Yani o basketbolun, maçların yoğun stresinden, gerginliğinden, üzerinize binen o sorumluluklardan kaçmanın yolu okumaktan geçiyordu. Ve ben de işte hiçbir zaman o akademik vasfımı kaybetmedim bu sayede. O yüzden kendim böyle bir basketbol koçu, insan ve sosyolog olarak tarif edebilirim bir de.
Bu kadar iyi olmanızın sebebi acaba o mudur hocam ya? Sosyolog olmanız ve koç olmanız ve ikisini kombine etmeniz bambaşka bir şey çıkartıyor ya ortaya. Bunun başarınızın arkasındaki sebeplerden birisi midir bu? Çünkü hem insan sosyolojisini, sosyolojiyi iyi anlamak, bir de sporu iyi anlamak, aslında ikisinin ama ortak olduğu yerleri daha da iyi anlamak. Bunun katkısı ne olmuştur sizin hayatınızda?
Bir kere bu benim çok sık düşündüğüm bir konu. Yani o tespitiniz benim çok sık düşündüğüm, kendimin de tespit ettiği bir şey. İşime çok katkısı oldu. Çünkü sosyoloji deyince çok geniş bir yelpazeden bahsediyoruz. Yani psikoloji var, sosyal psikoloji var, peer group dedikleri 10-15 kişilik grubun sosyolojisi var. Antropoloji, siyaset bilimi, hukuk, hepsi çok geniş bir şey. Din sosyolojisi falan filan. Geniş bir yelpaze. Bu diversity dedikleri, çok farklı çeşitli oyuncularla birlikte çalıştım. Yani sırf Türklerle çalışsam bile zaten hepsi birbirinden farklı. Hepsi ayrı bir ailenin production'ı, üretimi. Bir de düşünsenize takımınız var. Amerika Birleşik Devletleri'nin kuzey eyaletlerinden gelmiş 2-12'lik bir beyaz. Philadelphia'nın ara sokaklarından böyle dans ederek WhatsApp man falan diye gelen bir Afro-Amerikalı. Aynı takımdan bahsediyorum. Güneyde büyümüş, oradan gelmiş 2 metre 2 santim doğru Ricky Winslow, o da Amerikalı ama bu da o tam köleliğin, ezilmişliği dibinden geliyor. Amerika'nın sağ güneyini düşünün, böyle Missouri, Baton Rouge falan oralar, Louisiana falan. Ona mesela öl diyorsun, ölüyor. Diril diyorsun, diriliyor. Ama kuzeyli bir Afro-Amerikalı'ya diyorsun ki atla. Niye atlayayım diyor. Bir izah et, anlayayım da ondan sonra atlayayım. Ona da atlıyorsun. Yani aynı takımda mesela bu ancak filmlerde falan olur. Seyreden de rejisör abartmışlar. Bu üçünün yanında Bosnalı oyuncum var. Belgradlı oyuncum var Sırp Savaşı'ndan sonra. Türk oyuncular var. Kimisi işte ODTÜ bilmem ne. Hani politik görüşleri var. Kimisi Türk, Yahudi bir ailenin çocuğu. Bir tane de Kayseri'den bulduğumuz kocaman 2.15 boyunda ama diğerleri gibi eğitim alamamış. Şimdi bu biraz sosyoloji...
Efendim? Biraz fıkra gibi.
Fıkra gibi. Tamam, bravo. Bravo. Bravo. Bir İtalyan, bir Amerikalı. Ve böyle hep beraber de uçaktayız. Fıkra gibi. Yani maça gidiyoruz, tamam mı? Şimdi bunları idare etmenin yolu içgüdülerle ve o anda aldığın kararlarla olmuyor. Bu kadar insanı idare etmenin yolu, onların yetiştiği, büyüdüğü ortamı bileceksin, sosyolojisini bileceksin, aile yapısını bileceksin, dilini, dinini, politik görüşlerini bileceksin. Yani ben size şöyle bir ukalalık edeyim. Yani hiçbir Hristiyan benim kadar Mormon İncil'ini bilemez mesela. Çünkü oyuncu Mormon, ne yapacaksın onunla?
Apayrı bir kültür.
Apayrı bir kültür. Çok da şey oluyorlar, çok görevlerini müthiş yapan pırıl pırıl adamlar.
Siz İncil'den sözlerle falan birileri motive etmiştiniz. Öyle bir şeyler hatırlıyorum.
Evet. Bu.
Değil mi? Ya
oradan böyle
tam
bir şey
tam
okuyup
sosyolog falan. Evet.
Yani
tam sosyolog.
Vardı.
Bir oyuncu var. İsmini vermeyeyim mi? Vereyim mi? Neyse. Çocuk sonra sıkıntı yaşadı da zihinsel. Amerikalı bir oyuncu. İtalya'dayız. Euroleague maçı. Maçtan evvel geldi, dedi ki koç, dedi, seninle konuşmam lazım. Herif de böyle robot gibi, hani filmlerde olur ya, onlardan böyle koç kedini öldürdüm falan filan. Kusura bakma, elimde kaldı, boğuldu falan. Onlardan ya. Ondan sonra iyi dedim, konuş ama odada baş başa konuşmak istiyorum, dedi. Tamam dedim. Yalnız kapıyı da kilitleyelim, giren çıkan. Lan dedim, niyeti bozdu bu yani. Olaya bak yani. Sonra Lütfi Arıbağ'ım var. Milli takımda basketbol oynamış. Takımın da genel menajeri. Lütfi de menajer. Baba dedim, sen dışarıda dur. Anahtar da bende olsun. Bu belli olmaz, herif dövmeye kalkar falan. Ondan sonra neyse biz konuştuk. Ben dedi oynayamayacağım dedi. Bu stresi artık kaldıramıyorum. Motivasyonum bitti dedi. Ve o hüngür hüngür ağlıyor. Böyle çeşme gibi akıyor. Kocaman. İşte orada, ve bu da çok dindar bir herifti. Devamlı elinde İncil'le geziyor. Yani herkes işte ne bileyim dergi okuyor. Basketbol dergisi okuyor. Şey, bilgisayar oyunu oynuyor. Devamlı İncil'de. Mesela 40. ayet, 17. babı 382. kere okuyor tekrar böyle. Öyle bir herif. Ondan sonra ben de ona dedim. Bilmiyorum şey konuya mı girdik ama sosyolojiyle de ilgili işte. İşimize yaramamızla ilgili. Ben de o zaman dedim ki sen gitmiyorsan. Hani ölümü öp, ölümü öp de falan. Çözülecek iş değil. Yani öyle ilkokul iki şeyiyle, vatan millet, Sakarya, bak biz kardeşiz, bir elin nesi var, iki elin sesi var falan filan. Onları yemezler. Oyuncunun sahiden o beyninin içine girecek. Sen dedim çıkmıyorsan, ben de çıkmıyorum dedim. Anahtarı kapının altından dışarı attım. Dışarıda da Lütfü var.
Anahtar çıkıyor bir yandan.
Tabii, o biliyor ama yani tezgah olduğunu. Tezgah dedim, bir şeyler, bir orijinallik yapacak bu herifti. Ne yapıyorsun dedi, gitsene Euroleague maçı. Yok dedim, sen gitmiyorsan ben de gitmiyorum. Matta'nın işte o sırada aklımdaydı şimdi 35. ayet, 12. şeyi, kaybolan koyunlar hikayesi gibi dedim. Kendinden geçti herif. Nasıl yani dedi. Anlatayım sana, ayeti hatırlatayım dedim. Başladım ayeti anlatmaya. Tabii herif ezbere biliyor, benden iyi biliyor. Ben böyle mealen söylüyorum, o satır satır tamamlıyor. Matta'yı yalamış yutmuş. Ondan sonra orada da hikaye şu. İşte 100 koyunu otlatmaya gidiyorsun. 99'unu getirsen bile aklın devamlı o kaybettiğin koyunda kalır. O yüzden onu kazanana kadar, geri getirene kadar mutluluk yüzü görmezsin. Kabaca şeyi bu. Ben de bunu söyledim. Eğer sen çıkmazsan benim içim rahat etmeyecek. Ben de İsa gibi huzurlu hissetmeyeceğim. Falan filan oradan girdik. Sen gel benimle birlikte.
Peki sonuç ne oldu ben bilmiyorum çünkü.
Sonra geldi benimle birlikte. Sahaya çıktı ve ona söz verdim. Dedim ki ben sıkılınca hemen kenara atacağım o strese girersen. Bana bir işaret et, ben sana bağırmış gibi yapacağım. Sanki ben seni azarlayıp dışarı almışım gibi. Çünkü en önemli maçta stresim var diye oynamazsa bunu bir saat sonra gazeteler, televizyonlar yazacak. Ve bir de Avrupa'da para kazanamaz yani. 1,5 milyon dolar para alıyor. Yani onun iyiliği içindi bu. Neyse oyuna girdik. İşte Orhun Ene vardır. Çok değerli bir basketbolcu. Orhun da oyun kurucu. Dedim oğlum hep 4 numara, işte birkaç numaralar vardır ya böyle. 4, 3, 2 falan. Bu oyunların bazıları uzuna, bazıları forvetler içindir, bazıları kısa için. Buna hep uzunlara göre oyun seçtik. Tüm topları buna verdik. Bu da aldı, attı, hepsi girdi. Onun üzerine ben diyorum ki, tabii ben de tadını çıkartıyorum. İstersen gel diyorum, seni dışarı alıyorum. Yok yok diyor, alma. Oğlum stresim var diyorum. Yok yok diyor. Tabii işler iyi gitti. Yani buradaki hikaye o hani yaratıcılıktan bahsederler. Agile olmaktan bahsederler. O yaratıcılık, agile olmak böyle bir anda gökten zembille anlattıkları gibi gelmiyor. Bazı protokoller var, kriterler var. Onları yerine getiremezsen yaratamıyorsun.
Benim bir sorum var. Sosyoloji ve hani sporu geçmeden şöyle bir yere değinmek istiyorum. Hani sosyolojinin en büyük sorularından biri de social cohesion'dır ya. Hani sosyal uyumluluk olarak mı çevireyim, siz daha iyi bilirsiniz.
Yok, siz nasıl istiyorsanız öyle.
Aynı şekilde ekip işi de bir uyumluluk işi. Yani bunun bağlantısını kurdunuz mu hayatınızda ve koçluk yaparken özellikle?
Evet. Şey, arkadaşlık da öyle.
Aynen.
Eşinizle ilişki de öyle.
Ya topluluğun olduğu her şey öyle aslında.
Tabii, çocuğunuzla ilişki öyle. Yaşınız büyükse torununuzla ilişkiniz öyle. Bu uyumu sağlamanın tek yolu kendini geliştirip değişen, dönüşen dünyaya adapte olmak. Çağının çağdaşı olmak. Şimdi benim bir tane torunum var 6-7 yaşında. Ben hala benim dedemin formatında kalırsam ben onunla bağlantı kuramam ki. Yani onu bağlantı kurabilmem için, onun arkadaşı, dostu olabilmem, dedesi olabilmem için onun çağının çağdaşı olup kendimde bazı revizyonlar yapmam lazım. Şimdi beni o hareketli oyuncak zannediyor. Yani sahiden konuşmasını bilen, konuşan, yürüyen bir oyuncak diye görüyor ve herhalde hayatındaki en yakın arkadaşlarından biriyim. Bunun sebebi bu bahsettiğiniz uyumluluktan. Uyumluluğu başkaları sağlamıyor. Sağlayan sizsiniz. Eş olarak da sağlayan sizsiniz. Baba olarak da, sevgili olarak da. Size iş düşüyor. Siz sağlayınca beraberinde geliyor diye düşünüyorum. Diye düşünüyorum. Yani ben her şeyi bilirim diye böyle bir universal doğrular bendedir demiyorum. Ben bu gezegende yaşarken elde ettiğim tecrübeleri sorunuz üzerine sizlere aktarıyorum. Farklı düşünenlere de çok büyük saygım var.
Hocam şimdi bugün tabii ki bolca sizle konuştuğumuza göre motivasyon konuşacağız.
Evet.
Şimdi öyle bir enteresan zamanlardan geçiyoruz ki böyle Covid'den çıktık. Şimdi bazı hataları konuşacağız ve soracağız size. Ben İK konferanslarına davet ediliyorum. Mahvolmuş durumda var bütün İK'cılar. Şimdi gerçi kültür dediler hepsi kendilerine ama fark etmiyor. Hepsi mahvolmuş durumda var. Çünkü gerçekten sorunlar çok kötücül ve başa çıkmakta çok zorlanıyoruz. Herkes istifalardan bahsediyor. Korkunç istifalar var. Bir de şimdi sessiz istifalar diye bir biliyorsunuz kavram çıktı. İstifa etmiyor ama istifa etmiş gibi davranıyor ve gerçekten kızgın olduğu için sisteme, ki hiç de haksız değil, gayet de haklı, daha pasif bir rol alıyor kendisine şirkette.
Minimum mu yapıyor?
Evet. Dolayısıyla bu kötücül sorunlar çağındayız ama bu arada geçen gün şeydeydim, Evrim'le birlikteydim, Evrim Kur'an'la birlikteydim. En son Solev'in çalışmasında Türkiye'nin %75'i gençlerinin gitmek istiyorlar şeyi vardı. Son data çıkmış, %83'e çıkmışız.
Herkes gidiyor.
Herkes gitmek istiyor. Yani ülkeden istifa etmek isteyen bir gençlikle karşı karşıya. Şimdi bir koç gözüyle lütfen ve bu gençlik gözüyle ne oluyor? Ne görüyorsunuz siz? Yani siz böyle bugünkü durumu bu değerlendirirseniz bunu nasıl özetlerdiniz bize? Bu nasıl bir çağ şu anda? Neyin içindeyiz biz?
Türkiye özelinde mi soruyorsunuz? Aa, genel dünya özelinde.
Hem dünya aynı durumda olduğu için hem Türkiye olduğu için ama Türkiye sanki biraz daha özel bir yer.
Türkiye özeline girdiğimiz vakit kendimizi politikanın girdabından kurtaramayız. Siyasetin içine girmemiz lazım ki konumuzda bu değildi. Ayrıca da çok şey takip ettiğim bir şey dünya.
Ama dünya üzerinden gidelim. Ne oluyor şimdi? Bütün dünyada aynı şeyler oluyor. Neden insanlar bu hale geldi?
Ben şöyle düşünüyorum. Çok başka bir perspektiften sorunuzu farklı bir cevapla şey yapayım. Bu motivasyonla ilgili bir şey olduğunu düşünüyorsak bence iki tane motivasyon formatı var. Bence yine böyle universal doğrular yapmadığımı, bir megalomaniyle söylemediğimi vurgulamak istiyorum. Çünkü herkesin fikrine saygım var. Ama ben iki formatta bir motivasyonu ele alıyorum. Bir bireysel kişinin kendiyle ilgili motivasyonu, bir de birlikte olduğu insanlarla, gruplarla, ekibiyle, takımıyla, ülkesiyle olan motivasyonu. Bir kere oyuncularımla konuşurken bizler de yaşıyoruz bunları. Bir sinüs eğrisi düşünün. Bir sıfır, bir de çizgi böyle. Böyle yukarı çıkar, bazen averajın altına düşer, tekrar gider, tekrar gider. Bu sinüs eğrisini ben ilk, bilmiyorum kaç yaşında dersteydim, görürken kadın çiziyor, fizik dersi miydi neydi, çiziyor. O bir şeyler anlatıyor ama ben orada hayatı görüyordum. 15 yaşındayım belki. Hayatı çiziyor. Ya hayat böyle bir şey, bir sinüs eğrisi gibi. Çıkışları var, inişleri var. Evlilikte, arkadaşlıkta, takım başarısında, ekonomide, şirketlerde, sağlığınızda. Mesela şimdi bir iniş aşamasındayım. Grip olarak buraya geldik. Umarım size de geçirmem. Şimdi bu takımda da aynı şekilde. Mesela maçları iyi gidiyor, yukarıdasın, herkesi yeniyorsun, yeniyorsun. Birden bir şeyler oluyor işte. Sakatlık oluyor, rakip insana daha iyi hazırlanmış oluyor. Kötü yönetiyorsun, oyuncu kötü oynuyor. Aşağı düşüyorsun, çıkıyorsun, gidiyorsun. Hayat böyle bir şey. Öncelikle kendi çevremdeki ekibime şunu anlatıyorum. Bu hayat iniş çıkışlar, hayatın kendisi. Biz hayatı yaşıyoruz. Bu iniş çıkışlar olacak politik olarak da, sosyal olarak da. Dünyada da, kendi özelimizde de inişleri, çıkışları... Dünya tarihine bakarsanız Almanya'sından Japonya'sına kadar sırf son yüzyılı ele alalım yani 20. yüzyıldan öncesini Almanya'nın başına gelenleri düşünün. İnişler, çıkışlar, sağlıkta böyle. Birincisi bu. Eğer bunu kabul ettiysek ikinci basamağa çıkıyorum. Diyorum ki senin donanımın, kendini yetiştirmen, entelektüel bagajın, veyahut gruptan bu bireysel, gruptan bahsediyorsak da bizim takım olup olmamadığımızı, dördümüzün bir ekip olup olmadığı, iyi bir karı koca olup olmadığımız bu sinüs eğrisinin aşağı indiği zamanlarda ortaya çıkıyor. Buralarda bizim ihtiyacımız var. Kötü günde belli oluyor. Karın işten çıkmış, koca işten çıkmış, ev kirası gelmiş, bir ev almışın onun kredi borcu var, çocuğunun okul parası var, evlilik. Sadece evlilik mi? Değil mi? Teste giriyor. Kadran orada. Orada gösteriyor onun nasıl bir evlilik olduğunu. Basketbol penceresinden baktığında da bizim takım olup olmadığımız bu zor anlarda Türkiye Bulgaristan 23 sayı geridesin soyunma odasına girdin.
Ben de anlıyorum. Çok merak ediyorum hocam.
Evet. Ne oluyor?
Evet.
Takım mısın?
Orada şu oluyor işte. Takım mısın, değil misin? Orada belli oluyor. Ne güzel sordunuz. Orada ne oluyor? Orada takım olup olmadığın belli oluyor. Öbür tarafta karı koca olup olmadığın belli oluyor. Burada takım olup olmadığın belli oluyor. Bir, iki, senin de o göreve layık olup olmadığını, hak edip etmediğin ortaya çıkıyor. Çünkü bu hak etmek kelimesi benim için çok değerli bir kelime. Hani biraz önce sordunuz ya başarı... Nazın arkasında sosyoloji var mı? Ben inanır mısınız? Çok samimi söylüyorum. Ben başarılı olmaya çalışmadım hayatımda. Ben değerli olmaya çalıştım. İyi bir koç, iyi bir abi, iyi bir antrenör. Yani antrenörlük yaptığımda 19 yaşındayım. Oyuncularım 15 yaşında. Benden 3-4 yaş küçük. Şu anda 60 yaşındalar. Herifler Türkiye'nin şirketlerinin CEO'su. O zaman 14... Yani aklından milli takım koçluğu geçmiyor ki. Bunlara doğru düzgün bir abi olayım. Bunlar öyle bir yetiştireyim ki bunları. Kız arkadaşları bunları ömür boyu unutmasın. Anlatabildim mi? Yani etik değerleri olan. Veli toplantılarına gidip okulda derslerini geç. Hepsi ODTÜ'yü kazandı. Kimisi doktor oldu. Kimisi büyükelçi. Şimdi bir tanesi geçen gün Kanada'ya. Tayin oldu. Şimdi bunlar koca koca adamlar oldular. Ama o sana verilen emaneti hak edip layık olmaya çalıştığında, yani değerli oldum demiyorum, ne olur orada da yanlış anlamayın. Değerli olma çabasına yaşam olayların gelişimi bir reaksiyon veriyor. Ve diyor ki sen değerli olmaya çalıştın, al başarı sana hediyesi diyor. Bu da promosyonu diyor. Hani diş macunu aldım, fırçası da benden diyor. Şimdi buradan toparlayacak olursa, o değerli olma çabasında sosyolojinin çok etkisi oldu. O yüzden sorunuz, benim centilmenliğimden kritik bir soru sordunuz demedi. Sahiden, çünkü o seni değerli yapan veriler ve sihir o sosyal bilimlerin içinde. Ben böyle gördüm. Şimdi buradan da hani motivasyon da burada belli oluyor takım olup olmadığın ve bir şey daha söyleyeyim. Belki bizi dinleyen şirketteki insanlar şey yapabilirler. Abi biz müthiş bir aile gibi takımız. Biz kolej takımıyız. İşte aynı gemideyiz. Bu gemiye binersek su alır batar. Bunlar palavra kısmı işi. Takım olmanın kriterleri başka. Orada başka şeyler var. Yani onu da belki sorularınızda vardır. Kapatayım yani burada.
Tam da ona odaklanacağız. Evet. Covid'den sonra bir sürü palavra olduğunu düşündüğümüz kavramlarla problemleri çözmeye çalıştık. Duvara tosladık. Birazdan o kavramların hepsini teker teker sorup size sizce niye bunlar tutmadı diye soracağız. Pardon.
Ben şu şeyin tarafına gideceğim. Hani orada ne oldu dediğimiz olay vardı ya. Yani evet. Türkiye üzerine dönüyorum. Hani o kadar umutsuz, o kadar inancını kaybetmiş, özellikle öyle bir gençlikten bahsediyoruz ki. Ya geçen gün bir şey vardı, bir reklam testi. Markalar tabii biraz umut veren reklamlar yapmak istiyor. Onda bir de gençler şey diyor, yani bu şimdi bunun dönemi mi? Ne yapmaya çalışıyor marka? Yani umutlanmak bile istemiyor. Ondan bile korkan bir gençlik diye düşünün şu an hani ruh hali olarak. Ve biraz evvel söyledin sen o 23 sayıyı yemiş. 20 içeriği.
Aynı gençlik ya.
Umutsuz,
araya,
aynı gençlik.
Araya gittiğiniz genç şeyler, oyuncular şu an gençlik olarak
evet.
Önünüzde
duruyor. Evet. Yani. Orada ne yapmak lazım? Yani Çetin Hoca olsa
ne dersiniz ya? Ne yapmak lazım? O 5 dakikanız var, ne diyeceksiniz oğlum?
Bir düzeltme yapayım. Hangi gençlik? Şimdi Türkiye'de 3-4 formatta gençlik var. Bir bizim böyle üzerinde yorumlar yaptığımız Z jenerasyon, X jenerasyon, yumuşak Y'ler falan var. Tamam, onların tahlili ayrı. Bir de böyle 30 milyon babasının 5000 lirasıyla geçinmeye çalışan gençlik var. Birbirine karıştırmamak lazım. Kendi çevremizde gördüğümüz gençliği, Türkiye'nin gençliği zannetmemiz lazım. Bunu ben kenara koyayım da öbür kısmına geleyim. Yani ben onların farklı olduğunu düşünüyorum. O soyunma odasında girdiğimde ilk önce oyuncunun senden beklediği, bir yöneticiden beklediği, bir eşin kocasından, bir erkeğin eşinden, o öğrencinin, öğretmenden beklediği consistency, istikrar, politik yöneticilerden de bu istikrarı beklersin. Bir gün bir şey söyleyecek, ertesi gün onun tam tersini söyleyecek, tekrar gidecek. Böyle bir koç istemez oyuncu. Böyle bir koç olmamanın yolu, yani duruma göre aklına eseni söylemeyip belirli ilkelerle hareket eden bir koça bir kere saygısı oluyor. O maçta soyunma odasına girdim. Kafaları kaldırın dedim. Adam öldürmediniz, tecavüz etmediniz. Kimseye bir şey yapmadınız. Ve kabahat de sizde değil. Kabahat tamamıyla bende. Çünkü takımımı Bulgar takımına o kadar konsantre etmiştim ki. Herifler Bulgar takımının oynadığı oyun sistemine önlem alma çabasıyla bizim kendi sistemimizi sekonder hale getirdi. Herif onlarla uğraşmaktan oyuncular kendimizi oynayamadık. Ve bu tamamıyla bir coaching hatasıydı. Benle ilgili bir hataydı. Özür diledim onlardan. Ben sizin kafanızı karıştırdım. Tamam, çok teknik bir hamledir bu basketbolda. Her koçta rakip takıma... Yani rakip takımın koçu kadar analiz edemez. Bu bir ayrıcalık benim için. Çünkü ekibim çok iyi bir asistan koç ekibi vardı. Öyle analiz etmiştik onlar sayesinde kendime söylemeden. Bu hatayı söyledikten sonra ne yapmamız gerektiğini söyledikten sonra bir de şunu söyledim. Beni tanıyorsunuz. Yani maçı alıp almamanın ötesinde ben kendimi affedemeyeceğim. Bana yardım edin de böyle uykusuz bir hafta geçirmeyin. Bir de yani biz buraya sahiden layık mıyız? Hak ettik mi? Orhun Eni o milli takım formasını hak etti mi? Harun Erdenay mı olmalıydı? Başka biri mi olmalıydı? Yani bir köye öğretmen olarak gidiyorsan hakkını vermen lazım. Sadece 5 tane çocuğu orada eğitmek değil, annesini, babasını, köyün seni unutmaması lazım. Yani hakkını vermek bu. Böyle konuştuk, sonra kazandık. Yani
kaç farklı, ben de hatırlamıyorum.
Yani 21 falan gerideydik. Sonra zaten bu başka da pek olmadı yani. Başka adamların ev sahibi evinde bir milli takım 23 sayı gelip tekrar maçı aldı. Yani böyle bir şansla yardım ediyor. Çalışma, emek. Herifler de çok rahatladı. Yani kendimize bu konuşmaya pay çıkarmıyorum. Çünkü motivasyona inanmayan bir koç.
Yani düşünsenize.
Motivasyona inanmıyorum. Bu kadar sporun için en iyi motivasyon, ok çıkartıyorum, preparasyondur. Hazırlıktır. Plandır. Programdır. En iyi preparasyon da uygulanmış, sahaya aksiyon olarak yansımış, iterasyon içeren, tekrar içeren aksiyondur. Yani motivasyon, preparasyon, aksiyondur. Aksiyon da çok tekrarda, iterasyon da neye neden olur? Yüksek bir standartizasyona neden olur. Çok basit, 4 tane kelime. Nedir yüksek standartizasyon? Sizin ekstreminiz benim normalimdir. O kadar çok çalışırım ki, o kadar çok çalışır, emek verir, alın teri dökerim ki. Ben günde 500 şut atarım, siz 100 atarsınız. Siz 50, siz 75, beni anca rüyanızda yenersiniz. Çünkü benim emek, alın terim, aksiyonum ve iterasyonum bana yüksek bir standartizasyon kazandırır. Siz 40 yılın maçın başında 100 maçtan 4'ünde yüksek yüzdeyle şut atarken %45'le attığınız üçlük çok seviniyorsunuz, şampanya patlattınız. Ulan ne soktuk %45 dediğiniz şey benim standartım olur. Ben gözüm kapalı atarım. Çünkü çok çalışmışım. O yüzden öyle motivasyon falan filan. Ha ondan sonra motivasyon kısmı şudur. Sonra çok çalışmışsındır. Yani şunu söylüyorum. Yunan milli takımı haftada 20 saat, Türk milli takımı 5 saat çalıştıysa seni ne Dumlu Pınar kahramanı, ne Hasan Tahsin, ne İsmet İnönü kimse kurtaramaz. Ha maçın başında kurtarır. Basketbolcu formatını belki bilirsiniz. Entelektüel, yurtsever, böyle vatansever, uygar çocuklar. Bir girdin mi oraya? Hasan Tahsin, Özgürlük Savaşı, Yunan falan filan. Herifler çıkar, bunları hep bir yapıştırır. Hızını alamaz. Bir de Almanlar varmış, bir de gelmişken onları yenelim diyebilir yani. Ama ilk periyot etki eder o. Birinci periyot 18-11 olur. 3 maç biter, Yunanistan 99, Türkiye 61. Yani bu motivasyon palavrasıyla olmuyor. Bir gün şöyle bir de anımı anlatayım mı? Komik bir anı. Şimdi Ülker'de koçum anneme gittim. Şeyle oynayacağız, Telekom'la oynayacağız. Onları yenersek finale çıkacağız, Efes'le karşılaşacağız. Genellikle de final maçları 4-2, 4-3 falan filan bitiyor. Kedi izin vermiyor bize. Kedi izin ver. Evet. 4-2 bitse 6 maç edecek. Yani 6 maç üzeri tavla gibi basketbolda şampiyon. Bir maçta belli olmaz. 4 maçı kazanan şampiyon olur. Ondan sonra şey yaptık. Anneme uğradım, dedim 20 gün ortalarda yokum. 20 gün falan ortada yokum. Annem de böyle kapıdan uğradım. Anne dedim, böyle yazdım da işte. Efes'te oynayacağız. Eğer bunu Telekom'u geçersek bu herifleri çekişmeli. Çok da iyi bir koçları var. Çekişiyoruz. Geçersek finale çıkacağız. Ben 20 gün yokum. İşte bir şey olursa şuraya, para olursa buraya, bunları ara. Tamam oğlum dedi. Annem de böyle şey bir kadındır. Böyle seküler bir kadındı. Hiç öyle Allah, peygamber falan. O tür laflar etmez evde. Biraz da entel dantel bir kadın. Tam giderken Çetin dedi, efendim anne dedi, siz dedi finale çıkacaksınız. Ulan dedim, yine haberleri seyretmiş. Telekom'un oyun kurucuları falan sakatlandı, onu duydu. Oyun kurucu da takımın beyni. O olmayınca bizim oğlanlar geçer. Çünkü şey bir kadın, yani dünyaya entegre bir kadın. Nereden biliyorsun anne dedim. Ne oldu? Dedi ki dua ettim, çok dua ettim. Aa, iyi ettin dedim. Anne dedim, Ercüment'in de annesi var dedim. Oğlum kim dedi Ercüment? Ercüment de rakip takımın koçu. O da dua etti. Düşünsene Bakara'yı Ankara'dan gönderiyor Ercüment'in annesi. Bizimki de Kuluvallah'ı gönderiyor. Havada Bolu civarında iki şey çarpışıyorlar. Yani bu motivasyon falan. Tabii ki insanların, mesela bir kısmının uğuru vardır, bilmem nesi var. Bende öyle şeyler yok da. Yani motive de edersin de o boş olmamalı. Yani soyunma odasına girdi, motive etti. Yok abi, sen hazır değilsen seni hiçbir şey kurtarmıyor. Onu demek istedim. Yani bu grup motivasyonda. Kişisel motivasyonda kendimi nasıl motive ederim? Bir o sinüs eğrisi. Ben bunu iki şeye bağlıyorum. Bu kısmı A ve B olarak. Bireysel motivasyonu. Bireysel motivasyonun birincisi karakterinden kaynaklanıyor. Yani öyle adamlar var
ki. Optimist misin? Mod kontrolü yapabiliyor musun gibi şeyler mi?
Yok, şeyi kastediyorum. Karakter yapısı mesela. Mizacı mesela İbrahim Kutluay bilirsiniz değil mi basketbol? İbrahim Kutluay badanacı da olsaydı Türkiye'deki en iyi badanacılardan biri olurdu. En iyi badanayı Orhun Ene. En iyi badanayı Orhun Ene. Yani Adanalı adam gelir Orhun Ene'yi alır, Adana'ya götürür, evini boyatır, geri getirirdi. Şimdi bir tanesi bu, karakter yapısı. Şimdi siz beni bağlasanız, ben burada böyle kuzu kuzu oturup konuşma yapamam. Doğam buna izin vermiyor, böyle değilim yani. Bu herifler böyle, bir doğası. İkincisi de bilinç. Bilinç, entelektüel bagajındaki doluluk oranı, hayata bakışın. Biraz önce sizin söylediklerinizi bunun içine koyabiliriz. Optimizm vesaire. Yani sizin hiçbir zaman teslim olmamanızı, işte köydeki öğretmen dedik değil mi? Oradan bakalım. Herifin maaşı yatmıyor diyelim, kış şartları onu zorluyor vesaire. Orada diyor ki, ben burada kutsal bir iş yapıyorum. Bu çocuklara başladım. Bu çocukları ben üniversite kazanana kadar veya işte büyük şehirdeki merkez ortaokul Anadolu Lisesi'ne kazanana kadar bırakamam diyor. Bu etik bir değer, bu bilinç. O yüzden ben birlikte çalıştığım oyuncularım en çok kendine, hani kupalarla mupalarla evime gelseniz bir tane böyle şeyim yoktur, madalya şeyim, kupalar, fotoğraflar hiç koymam, onlarla övünmüyorum. Çekmecede durur. Halbuki bizim seviyemizdeki koçların, oyuncuların böyle
dolapları,
vitrinleri var. Ben bunu koymuyorum. Ama neyle övünüyorsun dersen, ben de insanım. Sizler gibi, her homo sapiens gibi övünüyorum. Ben oyuncularımla övünüyorum. Yetiştirdiğim oyuncularımla. Yani herif veya kız, bir tanesiyle karşılaştık iki yıl önce. Hayatımdaki en büyük madalyayı verdi. Ağlıyor ağlıyor, sarıldı. UNDP'de çalışıyor, Birleşmiş Milletler. Ayrıca da caz müziği falan filan da yapıyor. Öyle bir yere gittiğimizde şansına karşılaştık. Yani kadın, diyor ki kadın, hayatımda diyor, hiçbir zaman problemlerimle yalnız kalmadım. Hep beynimdeydin, hep iki kişiydik. Bir sorunum olduğunda Çetin abi olsaydın ne yapardım? Bakın bununla övünüyorum. Ne yapardı acaba? Çözümü neydi? Ona göre doğru yolumu. Bununla övünüyorum. Bu kupam işte. Ama bunu da alıp duvara asamıyorsun. Böyle şu anda utanmadığım bir ortama geldim. Dediğim gibi sizi sahiden çok methettiler. Birlikte çalıştığım Speaker Agency'deki insanlar. Yani kendim böyle bir ahbabın evinde gibi olduğu için bunu da söylüyorum. Yani ben öyle kendime, ya oyuncu bana bunu dedi ki, şunlar dedi ki falan. Bunlarla övünüyorum. Hikaye bu. Yani self motivasyon dedikleri şey de karakter artı bireysel, entelektüel seviye, bilinç, dünyayı okuyuşunuz.
Hocam şeyi soracağım. Hani şu biraz evvelki Türkiye Bulgaristan'a döneceğim yine. Hani mesela orada sorun size değil, bende dediniz, çıktınız ama yine ben şu inançsızlık, umutsuzluk durumuna geliyorum. Sorun onlarda. Mesela takım kötü hakikaten. Hani öyle bir durum size çok yaşamamış gibi görünüyorsunuz kariyeriniz ama mesela öyle bir an yaşadığınızda...
Yok yok yaşadım.
Çetin Hoca'nın şimdi samimi de bir ortamdayız. Tersi nasıl oluyor mesela? Yani ne yapıyorsunuz? Nelere kızıyorsunuz?
Ayaklandıramıyorsunuz. Yani %90, %80 ayaklanırsanız da bir de bazen ümitsiz bir durum oluyor. Her çabayı sarf ediyorsun ve olmuyor. Başıma geldi bu. Yani iki kere geldi. Ve orada da etik değerlerin şey diyor. Ulan diyor, bu kadar bu kulüpte çalıştın. Bu kulübe çok şeyler kazandırdın. Bu kulüpte sana çok şeyler kazandırdı. Bu sende olmuyor. Senin bunu bırakman lazım. Takıma, kulübe bir fırsat vermen lazım. Benden daha iyi yapabilecek bir koç gelebilir diye. Bu da oluyor. Yani hayat çalış, çabala, teslim olma, vazgeçme, kazanırsın değil. Yani kazanıyorsun da. Çünkü sinüs aşağı iniyor yani. Ve bunları da yaptım yani. O tür durumda olmadı. Elinden gelen her şeyi yaptın. Olmadı. Ve düzeltemiyorsun. O da oluyor. Yani evet. Size cevap olarak şeyi çok söylemek isterdim. Vazgeçmeyin. Şunu, ya vazgeçmediğim zamanlar da oldu. %80'de de o söylediğiniz durumla karşılaştım. Yani benim boyumu biliyorsunuz. Yani bir karış boyum var hocam. 5 karış. Geçen gün ölçtüm.
Benim de öyle yani. Bizim de öyle.
Evet boyum yani ayakkabıyla 1.70. Öğretmenler kurum kararıyla. Benim boyumda ne bir oyuncu geçtim. Antrenör, hakem, gazeteci, basketbol gazetecisi, sağlık görevlisi, sahayı temizleyen, paspas yapan adam, malzemeci görmedim. Şimdi oradan böyle bir cüceden 12 dev adama koç oluyorsa o sorudusun cevabı. Ha, vazgeçmedim. Saydan attılar beni her gittiğim takımda. Hem boyum kısa hem yeteneksizim. Hem şeyim çok eksiklerim var. Hani boyun kısa olur da çok çabuk olursun, çok yetenekli olursun. Alırlar. Onlar da. Yani tabii bu işte benim bugün karşınızda olma nedenim bu. Vatan millet Sakarya. Veya işte Aslan Çetin teslim olma, pes etme falan. Ama yapamadığın zaman da oluyor. Bir de şöyle bir şeyim var. Ben kendimi psikiyatriste hissettim. Psikologlara gelmiş iç dünyamı anlatıyorum. Bir de şöyle bir şey var. Öz eleştiri kavramı sizi çok geliştiriyor diye düşünüyorum. Yani kendini eleştir. Mesela eşime söyleyeyim. Ya ben şu ağız tadıyla seninle kavga edemiyorum kardeşim. Çünkü beynimin sağ lobu onunla kavga ederken sol lobuda antagonist bir Çetin var. Ulan bu böyle değil hıyar diye. Bana fırça atıyor devamlı. O bak kısaklı. Öyle değil. Bu böyle. İçindeki o işte Türk filmlerinde olur ya Cüneyt Arkın'ın rakibi bir tane onu öldürmeye çalışan kötü adam Erol Taş falan filan. İçimde öyle bir antagonist bir Çetin var. Yaptığım her şeye karışan. O işte belki dengeyi sağlıyor, motivasyonda vesaire de.
Benim şöyle bir sorum var. Biraz konuyu dağıtacağım.
Dağıtın. Dağıtan benim zaten.
Estağfurullah.
Şimdi, baksanıza nereye geldik.
Covid'den çıktık ve çıkar çıkmaz dedik ki yılmazlık, resilience. Bu kelimeleri öne attık. Ama durum sonra yani burada tabii ki esneklik var, dayanıklılık var.
Aslında tam da az önce onu söylüyordunuz. Yılma
dedik insanlara. Halbuki durum kötüleşti, ekonomi kötüleşti, moralimiz kötüleşti.
Şirketlerin hepsi patladı bu arada. Yani
yılmaz dedik yıldık
şu anda tamam.
Ben burada şeyi söylüyorum. Burada şeyi söylüyorum işte tam burası için sinüs eğrisi. Baba ne o panik yani. Panik yapmayın bu hayatın normal akışı. İnsanlar ayakkabısının şeyini yedi yani. Onları yediler. Kedileri kesip yediler. Yani ben şunu söylüyorum. Sonra da o feci Almanya ne hale geldi? Yani Japonya. Düşünün 2 tane atom bombası. Her atom bombasında ölü sayısı 80 bin. Hiroşima'da bombaladılar. Atom bombasından çok insan öldü. Sonra toparladılar.
Yılmazlık yerine ne dememiz lazım?
Yılmazlık dedi duvara tükür tosladık.
Ümitsizlik diyebiliriz.
Ama ne demek yok şirketlere ne demeliydik? Çünkü az evvel söylediniz ya sürekli insanlara yılma sen güçlüsün dersen olmuyor.
Veya topluma.
İşte ben sinüs eğrisini anlatıyorum. Bana da soruyorlar. Ben şirketlere gidip konuşma yapıyorum. Bu yaşadıklarınız normaldir. Her kayıp bir kazanç getirir. Bakın şöyle bir şey söyleyeyim. Ne demek istediğimi iyi ifade et. Çok inanarak söylüyorum bunları. Böyle birilerine teselli etme amacıyla değil. Hatta siz benim kızımsınız veya oyuncumsunuz. Geldiniz. Çetin hocam böyle böyle. Bak kardeşim derim. Her kayıp kazanç içer. Bodrum'a tatile gidiyorsan Marmaris'i kaçırıyorsun. Tamam mı? Yani Ahmet'le evleniyorsan Mehmet vardı orada Abu Dhabi prensinin oğlu. Milyar dolarlarla oynaşacaktım böyle havalarda hani elmaları armutları atar gibi altın atacak. Tamam ama bir karar verdim. Yani seçim verdim. Şimdi bunu şey yaparsak hayatta yaptığın her seçimin dezavantajı ve avantajı var. Yaşadıklarının da dezavantajı ve avantajı var. Şu anda yaşadığın her şeyden herkes şu anda ders alıyor. Ben burada olmayacağım ama 30 sene sonra Türkiye'de hiç kimse bir daha bu günleri yaşamamak için önlemleri almamış olmayacak.
Çok iyi.
Yani buranın çünkü bakın Japonya'da bilmiyorum yine kültüre sosyolojiye gireceğiz ama insanlar şu mesafeden daha fazla gitmez. Şu tokat atma kusura bakmayın elimi böyle. Tokat. Hayır ben bir Japonum o yüzden bunlar daha fazla yanaşmıyorlar. Çünkü vurma mesafesinin şeyinde. Hayır diyemiyorlar. Hocam Japonlar bundan 50 sene önce çatışmada yakaladığı her kadına tecavüz edip çocuğunu öldürüp erkekleri işkenceden geçiriyordu. Böyle bir toplumda. O demokrasiye bu hale gelmelerinin sebebi Almanya. Gözünüzün önüne getirdi. Almanlar fırınlarda yaktılar. 6 milyon Yahudi'yi. Ve hepsi de inanarak yaptı. Böyle eller havada. Bütün Alman popülasyon. Tabii ki içlerinde. Ben onları iyi kötü diye ayırt etmiyorum. Hani politik bakışları öbürküler gibi olmayan %20-25 vardı. Ama hepsinin eli böyleydi. Bugün sahiden demokrasi var. Sahiden Japonya'da demokrasi var. Ama çok pahalıya mal oldu. Pahalıya elde ettiler. Bize demokrasi hediye edildi. Yani burada da eleştirel olarak söylemiyorum. Çağının, şimdi ben şeyi söylüyorum ya, bir çağının gerisinde olmak var. Bugünün sorunlarını 1452'nin inanışıyla çözmeye kalkarsan çuvallarsın, olmaz. Çağının çağdaşı olmaktan bahsettim. Bir de çağının ilerisinde olmaktan. Şimdi bize demokrasi çağının ilerisinde olan Abraham Lincoln'un Türkiye versiyonu Mustafa Kemal Atatürk'le gelindi, verildi. Hediye edildi. Ya peki Kurtuluş Savaşı yaptık falan filan. Evet yaptık. Toplam ölü sayısı 100 bin. Değil. Belki o bütün o Kurtuluş Savaşı sırasında. Abi Japonların halkının 13 milyonu öldü. Almanların aynı şekilde zor elde ettiler. Kıymetini biliyorlar. Biz kıymetini bilmiyoruz. Bu bakın politikanın içine girmeden sadece sosyolojik olarak fotoğrafını çekiyorum. Şu anda Türkiye Cumhuriyeti'nde entelektüel demeyeyim de antipatik geliyor. Entelektüel olmak bile suç düşünsenize. Uygar, çağdaş insanların haricinde hiç kimse kendilerine sunulan bu ballı börekli ülkenin farkında değiller. Bütün sorun orada.
Öyle bir mağduriyet yaşadılar ki kendi yarattılar o mağduriyetleri ama şimdi değerini biliyorlar.
Değerini biliyorlar.
Şimdi öyle bir dönemden geçiyoruz ki bütün araştırmalarımızda gençler mağdurun bir aktif mağdurluk var. Evet. Oradan son sorumu soracağım. Bu kadar kendini mağdur hisseden ki mağdur edildiler. Yalan yok. Yani ülkenin ekonomisi gençlerimizi mağdur etti. Yine de siz bu kadar kendini mağdur hisseden bir insana, bir oyuncunuzu oyuncular ne derdiniz, nasıl motive edersiniz demezdim. Çok mağdurum diyor size ve haklı sebepleri var. Gerçekten o takımda, o şeyde, spor kulübünde mağdur edildi bu çocuk ama siz onu kazanmak istiyorsunuz. Mağdur edilmiş ve haklı olan bir çocuğa, bir oyuncunuza ne derdiniz?
Haklısın derdim. Esasında bu genç...
Belki de o kadar basit, güzel ve basit bir cevap çıkıyor. Haklı demiyoruz ya çocuklara. Evet. Ayağa kalk diyoruz, esnek ol. Sen sordun mu bu sabah hayatımla ilgili ne yapar? Bir kere oturup da bu gençlere haklısın demedik ya.
Haklısın, seni anlıyorum dersin. Derim, derdim. Bir de şu var. Şimdi oyuncu örneğini alalım çünkü oyuncunun mağdur olduğunu giderecek olan benim. Yani hani ya arttırın şunun parasını.
Ama oldu işte.
Dedim mi arttırırlar. Burada ben değilim. Yani siz 18 yaşındasınız, 24. Ben sizi çözemem. Haklısın diyeceğim. Ya. Doğruya doğru eğri eğri. Çocuklar haklısınız. Kendinizi iyi yetiştirin. Büyüyünce abi olunca da çocuklarınızı iyi yetiştirin. Bir daha bu berbat duruma düşmeyelim.
Kitler olarak haklısın, mağdur o edilmiş koca bir jenerasyona haklısınız demedik.
Abi niye ne oluyor biliyor musun? Yani, çocuklara
sen güçlü değilsin dedik yeterince.
Bu yeni jenerasyonu kimse beğenmiyor.
Saat 5.45'te kalkıp spor evet. yapacaksın.
Evet ve soracaksın bugün kariyerim için ne yapmalıyım? Güçlü müsün? Demek ki sen yeterince bu motivasyon konuşmaları yapa yapa...
CEO'lar işte yılda 35 kitap okuyor.
Ya da 35, haftada 35 okuyorlar sağ olsun. Ben hiçbir CEO 5 saatten fazla uyumuyor bu dünyada. Ya geçerim şu hikayeleri Allah aşkına ya.
Ben yani, uyuyorum valla.
Hiçbir uyuyalım zaten. 8 saat uyumamız lazım abi. Yani.
Bravo ben katılıyorum.
8 saat uyumamız lazım abi ve sürekli gerçekten mağdur olmuş bir kitleye mağdur değilsin. Yani çok basit dedi hocam.
Haklısın,
haklısın demedik ya. Yani.
Ya bir de olay sistemselken birey selmiş gibi davranıyor.
Konuştuk. Aynen öyle. Yani o kadar sistemsel, dünyanın ekonomisi, Türkiye'nin ekonomisi çok daha berbat, siyaseti ondan daha berbat ve kimse bu gençlere haklısın demedi. Yani
bir de biraz önce çağının çağdaşı olmak derken torunumla örnek verirken bunu kastediyorum. Onları anlamak bizim görevimiz. Onların bizi anlaması onların görevi değil. Onlar zaten kendi çağında. Ben o çağdaki genci anlamam lazım. Biz onları anlamamız lazım. Ben onları anlayacağım ki makas açılmayacak. Hala tabii şey şansı çok önemli. Hangi evde bulunduğun çok önemli. Ben şansıma böyle 2020'den zaman tünelinden ışınlanmış gelmiş bir anneyle baba gibi vardı. Yani. Gayet şeydi uygar, medeni falan filan. Onları yaşamadım ama çevremdeki bir sürü insan bu problemi yaşadı. Herkes kendini klonlamak istiyor ya. Fikirsel olarak da davranış, müzik, zevk, aklınıza ne gelirse inanç. Ya kardeşim ben senin gibi olmak istemiyorum ya. Bana komik geliyor, saçma geliyor. Bak bu gençler de şimdi onu söylüyor. E onları nasıl anladım? Ben de gençtim bir zamanlar. Bana dogmalar veriyorlardı ağzıma al bunları yut diye. Alıp atıyordum. Hiçbirine yutmuyordum. İnanmıyordum. Bu çocuklara da şimdi dogmalar veriyor. Vatan, millet, Sakarya, çalış. Senin de olur.
Şu an bütün kavramlarımız A'dan Z'ye kadar dogma.
Şöyle bir şey. Onlara saygı göstermenin yolu onları anlamaktan geçiyor. Onların çağına bizim gitmemiz gerekiyor. Bizim upgrade olmamız gerekiyor. Burada yanılıyorlar. Yani hani varsa bu anlamda var da benim de gözlemim. Onları kendileri gibi yapmaya çalış. Olamaz abi, olamaz senin.
Hem kendileri gibi yapıyor hem kendi eksikliklerini onlarda yani onları upgrade etmeye çalışıyorlar ama asıl olması gereken kendilerinin upgrade olması.
Bir de çok güzel bahane oldu ellerinde. Abi bu gençler ya. Şimdiki gençleri motive etmek çok zor. Çok tembeller, hiç çalışmıyorlar. Bahaneyi de buldular başarısızlıklarını. Yırttı gittiler işte.
Son soru. Kötü günde belli olur dedik. Şu an çok kötü günlerden geçiyoruz ülkecek. Yani evet. Eğrinin umarım dibindeyizdir. Yani umarım. Ulus olmak için, bir takım olmak için, birbirimize kenetlenmek için yapacaklarımızı yapıyor muyuz şu an?
Şimdi ben bir şey söyleyeceğim. Diyeceksiniz ki Çetin Hoca, hani motivasyona inanmıyorum diyor ama... Geldi bize gaz verdi diye.
Yine motive
etti. Ben bunu istiyorum. Bu cümleyi istiyorum zaten.
Ama şu anda yaptığınız var ya. Şu anda yaptığınız şey çok büyük bir ülkeye katkı. Gençlere katkı. Yani benle konuştuğunuz diye değil. Benim gibi 18. adamım. Yüzü tamamlamaya çalışıyorsunuz. Bir sürü şirketle iş yapıyorsunuz. Bir sürü çalışanla sorunlarını çözüyorsunuz. Öneriler getiriyorsunuz. Emek sarf ediyorsunuz. Bundan daha büyük bir ülkeye katkı olabilir mi? Yani daha ne olabilir ki? Onu o katkıyı vermeyenler düşünsün. Bizler, ben yılda 15 oyuncu, 15 de staff olsa, 30 kişinin gelişmesine, doktorundan, diyetisyen hekimine, fizyoterapistinden oyuncuma kadar katkı vermeye çalışıyordum. Şimdi ben haftada 2-3 gidiyorum bu Covid'den sonra konuşma yapıyorum. Daha çok insana fikirsel şeyler vermeye çalışıyorum. Esasında bu yaptığınız, çok samimi söylüyorum, bakın buralar gazmaz falan filan değil.
Olsun, bu bize yaptığınız... de gaza geliyoruz.
Biraz sizi kasa...
Yok.
Bize övün ne olur, bize övün.
İhtiyacımız var hocam.
Gerçek düşüncemi söylüyorum. Biz maçları 110'na 111 kazanıp şampiyon oluyoruz. Bizi şampiyon yapan o 110 sayı değil, o bir sayı. 111 yapan bir sayı. Şu anda sizler burada bir öğretim üyesi, profesör, üniversitesinde Çetin Hoca basketbol sahibi, bütün basketbol koçları sayeden eğitimli insanlardır. O oyuncularına, ben Türkiye Basketbol Antrenörler Derneği Başkanıyım da o biraz antrenörleri şey yapayım. Ama
öyle bir felsefe koydunuz ki şu an ortaya, onu da kapatacağım şu anda.
Evet. 10 bin tane basketbol koçu var. Bunun 5 bini fiili olarak her birinin 15-20 tane oyuncusu var. Ve hepsi ben veya benzer kültürlerle, dünyaya bakışla, entelektüel donanımla o çocukları yetiştirmekte. Ya mutlaka bunun faydasını göreceğiz. Çünkü ülkeyi yönetenler bundan sonra donanımı yüksek olanlar arasından seçilecek. Biraz önceki 30 yıl örneğim buydu.
Ben kapatıyorum ama herkesin düşünmesi için büyük bir felsefe verdi hoca. Onun altını çizerek maçları 111'e 110'la kazanıyoruz. O bir puanla kazanıyoruz ve o son puanı da son oyuncu atmıyor aslında. Bütün maç boyunca 5 oyuncunun 5'i de o 1'i atmış oluyorlar. İyi düşünelim bu dediğiniz şeyi. Çok iyi düşünelim.
Ben o yüzden de şeyde öyle kapatalım. Ben tebrik edeyim sizi canı gönülden. Çok büyük
çok
katkı verdiğinizi düşünüyorum.
Bizde daha çok yolumuz var.
Ve size geldik. Sizi yani sizin gibi bu dünyaya entelektüel katkı veren herkesi çok bu ülkeye iş yaptığını düşünmekte.
Çok teşekkür ederim.
Sağ olun. Görüşmek üzere arkadaşlar.